Ayrım 13.
İki ellerimle İhsan'ın yüzünü okşadım. O ana kadar onun ruhunu kendi azabımdan da bu kadar yüksek, bu kadar başka görmemiştim. 200 yaşında kadar gösteriyorsun İhsan, dedim. O işitmemiş gibi gözleri kendi kalbinde devam etti. Eskişehir muharebesi geçti. Ordu Sakarya'nın Şarkı'nda mevzi aldı. Harp başlamak üzereydi. Ayşe'nin bizim seyyara iltihak edip etmediğini haber almak uzun müddet kabil olmadı. Nihayet öğrendim. Gelmişti. Fakat seyyar kolordu karargahından hayli uzaktı. Haşmet Bey fırkasının yanında Gökçepınar'da bulunuyordu. Cemal'in Haşmet Bey fırkasında olması... Evet evet, benim de teselli ve ışık noktam o oldu Peyami. Yalnız Haşmet Bey fırkasını teftiş için sebep bulmak ve bizzat gitmek lazımdı. Bunun için ne manevra, ne derin düşünceler ve siyasetler. Emin ol, misak-ı milliye ancak büyüklerimiz bu kadar fikir ve emek sarf etmişlerdi. Nihayet telefonla, tahriratla halledilemeyecek bir arazi meselesi çıktı. Kumandandan emir aldım ve uçtum. Ne yağmurlu, soğuk ve sefil bir havaydı. Çamur atın dizlerine kadar çıkıyordu. Fakat ben yine uçuyorum. Köye girerken arkamdaki süvarilerden birine seyyarın yerini öğrenmesini, kumandanın yanında çıkınca hastaneyi teftiş edeceğimi söyledim. Attan atladım, Haşmet Bey'in karargahına koştum. Çavuş odanın kapısını açınca karşımda kütükleri ızbandut gibi kocaman bir ateşin gölgesi ocaktan saz tavanları vuruyor ve oynuyordu. Bu alevlerin oynadığı noktanın altında beyaz örtülü bir masa var. Bu masa etrafında üç insan, üç sihirbaz gibi oturuyorlar. Haşmet Bey, Cemal ve Ayşe. Ben kendi vücudumdan çıktım. Ocaktaki kızıl kütükteyim. Kendisinde bir yabancı gibi görüyorum. Hepsi ayağa kalkıyorlar. Haşmet Bey bariz bir saadet ve inkişaf içinde mültefit ve memnun. Cemal o eski Cemal. Ayşe sıcaktan sıkılmış, üniformasını çıkarmış, beyaz hemşire gömleğiyle oturuyor ve odaya giren binbaşıya hiç bakmıyor. Odaya giren ben, yalnız siyah başörtüsünün altında kısa siyah saç hattıyla gömleğinin beyaz yaka hattı arasında bir parmak boynunu görüyorum. Fil dişi gibi muntazam, yuvarlak ve kavi bir boyun. Keskin bir kılıç bu dilber yuvarlak boynu bir vuruşta bu iki at ortasında keser düşürür mü? Üniformasını ocağın yanında Haşmet Bey'in kürkünün üstüne asmış. O erkek kürküyle o kadın hemşire üniformasının öyle birbirine sokuluşu, sarılış var ki... Alevden ben sade onu görüyorum. Ben asıl odaya giren, ellerinde kamçısı ve eldiveniyle etrafını selamlayan binbaşı ne kadar makine gibi terbiyeli ve barit. Hemen konuşacağım işe giriştim. Tabakları kalkmayan masanın üstüne haritayı serdim ve münakaşaya başladım. Affedersiniz Ayşe Hanım, sizi askeri münakaşalarımızda sıkacağız. Haşmet Bey cevap veriyor. Hemşire Ayşe'ye o kadar minnettarım ki bu kolumun yarısı bana dert oldu. Hala sızısına tahammül edemiyorum. Hemşire Ayşe her akşam masaj yapmak için lütfen geliyor ve askeri işlerimize de tahammül ediyor. Fakat ileri hareketi başlarsa lütuflarından mahrum kalacağım. Cenup'tan aşağı inen şu hat. Ben sade harita üzerinde konuşuyorum. İş haricinde bir şey söylememeye karar verdim. Fakat bu çok ciddi iş arasında hatırıma bir şey geldi. Ayşe'nin iki kaşları arasına ısrarla bakıyordum. Acaba kaşlarının güzel başlangıçlarını bozmadan o beyaz noktaya bir kurşun sığar mı? Ta yakından revolverle başını iki siyah hat ortasından delmek kabil mi? Cemal bir kurşunun deldiği sahanın kaç milimetre kutru olur? Hep birden bu manasız suale gülüyorlar. Ben de gülüyorum. Ayşe benim vücudumdan hiç bozulmamıştı. Lakayt, nazik, dost idi. O kadar iyi bildiğim tebessümle ve nazarla hepimize aynı surette bakıyor ve konuşuyor. Bu kadını hiçbir şey yerinden sarsamaz. Alnının ortasına bir kurşun dahi gelse aynı sükunla gözleri bakacak. Biliyorum ki asabi ve mütereddit olsa onu da başka bir sebeple atfedip yine muazzep olacağım. İşi çabuk bitiriyor ve kaçıyorum. Haşmet Bey'in kapısının önünde hayli yüksek bir odun yığını var. Arkamdan bağırıyorlar. Dikkat İhsan! Fakat ben hayvanımın karnını delecek gibi mahmuzladım. Kuş gibi atlıyorum. Sonra yine uçuyorum. Arkamdan Nefer Seyyar'ın yerini anlatmaya çalışıyor. Dinlemiyor, kaçıyorum. Fakat kimden kaçıyorum? Kafamdan, kafamın içindekinden kaçmak kabil mi? Nasıl bir gece geçti bilmiyorum. Sabah olurken ilk ışıkla biraz hararet ve sükun geliyor. Yarasını tedavi ettiği bir hastanın koluna herhangi bir hemşire masaj yapamaz mı? Üniformasını nereye assın? Bu iki cümleyi kısık çenelerim açılınca bağırarak söyledim. Yine hayat makinesinin dişleri bütün ordu ile beraber beni de çevirdi, yürüttü. O günden itibaren harp raporları kadar bana hakim bir şey daha var. Kolordu seyyarı ile Haşmet Bey'in fırkası arasındaki mesafe. Bunu adım adım takip ediyor, her gün seyyarın yerinin değişip değişmediğini anlıyorum. Sakarya'da hiçbir kolordu seyyarının hastaneye levazımı ile bizimki kadar meşgul olmadı. Haşmet Bey fırkası uzaklaştığı dakika ben de göğsümü kıskırrak tutan pençenin biraz tırnaklarını gevşettiğini duydum. Temin ederim ki maddi manasıyla daha rahat nefes alıyordum. O kadar göğsümdeki tazik bana ağrı veriyordu. Harbin en sıkışmış dakikalarında bir akşam kumandanla Haymana'ya gittik. Haymana muazzam bir hastane halini almıştı. Sokaklarda kanı, at arabası, sedye ne varsa yaralı taşıyordu. Yaş, çamurlar ve karanlık, kasabanın her tarafında yağmurun ortasında ötede beride elinde fenerlerle beyaz gömlekli sıhhiye neferleri, emir veren koşuşan doktorlar vardı. Bizim kolordudan birçok alay ve tabur kumandanı yaralanmıştı. Bunlardan ikisini sen de bilirsin. Ahmet Selim ile Hayri. Hani şu bizim meseret kıraathanesi arkadaşlarından 200 başı. Bizim kumandan yaralılarla son derece alakadardır. Kendisi paşalarla görüşürken beni yaralıları ziyarete gönderdi. Gece yarısı saat 12. Hala Haymana sokaklarında aynı ıstırap ve kan levhası. Harp olanca şiddetiyle devam ediyor. Top kasabanın eteklerine kadar düşüşüyordu. Ev, han hepsini dolaştım. Bizden kimseyi bulamadım. Nihayet Haymana Camii'nin önüne geldim. Orası da bir nevi sevki mehrucuğun hastanesi haline gelmişti. Sedyelerin, yaralıların arasından sekerek geçtim. Caminin bütün kandillerini yakmışlar, yere tamamen yağar gibi sedye doldurmuşlardı. Havada biraz buğ ve duman var. Sargılı başları, çocuk gözleriyle neferler her giren zabite dikkat ediyorlar. Hızlı haykırdım. Nokta noktancı alay kumandanı Sabri, tabur kumandanı Hayri, Ahmet Selim beyler burada mı? Çok derinden mihrabın yanında bir ses duydum. Oraya doğru ilerledim. Bu inilti, bu kıyamet, bu duman, bu kırmızıya boyalı haki insan bakiyesi arasında kimi buldum tasavvur edersin? Mihrabın yanında kafası sargılar içinde yatan zavallı Ahmet Selim'e bakamadım bile. Oracıkta bir nefer sedyesinin önünde Ayşe diz çökmüş, yüzü koyun yatan bir neferin belindeki yaraya doktorla beraber pansuman yapıyor. O sarı kirli ziyada neferin çıplak vücudunu hala görüyor gibiyim. Zavallı, bir boğa gibi ısırabından haykırıyor. Aman bacım, ayağını öpen bacım. Ayşe'nin kolları sıvalı. Becerikli elleri şayanı hayret bir sürat ve sükunla kah yarayı bir pensile çekiyor, kah tentürdiyot, gaz kaplarını doktora uzatıyor. Mihrabın sırasında bütün yaralılar Ayşe'ye sesleniyorlar. Bir şey istiyorlar. Benim pansumanım ne zaman olacak? Gözlerimin sancısına dayanamıyorum. Bunu ayakta iki nefere dayanmış, iki gözünden yaralı bir zabit söylüyor. Ayşe önündeki neferin üstüne bir battaniye çekiyor, kocaman başındaki başlığı düzeltiyor. Allah selamet versin hemşehrim. Yüzü koyun biraz sıkıntı çekeceksin ama çabuk geçer. Hemşehriyi kanıya yatırın, daha az sarsar. Sonra gözlerinden mustarip zabiti ellerinden tutup mihrabın yanına götürüyor. Uzun ince bir doktorla kandiller altında pansumanını yapıyorlar. Pes, derin iniltiler, garip ayak sesleri hep kulağımda ve hepsinin ortasında beyaz gömlekli hemşire Ayşe. Azıcık sararmış, yorulmuş yüzünde gözleri zümrüt gibi siyah kirpiklerin içinde yanıyor. O akşamki kadar gözlerini güzel görmedim. Ne kadınlık, ne cinsiyet, ne de beşeri bir zaaf vardı. Hiçbir şeyin dokunamayacağı bir kudret ve sükun, sonra dudaklarının etrafında şefkatin, muhabbetin en lahuti iki çizgisi caminin mustarip ve yaralı sakinlerine tebessüm ediyor. Onu nasıl ve ne derin sevdim. Çocukken bir kitapta resmini görmüştüm. Hindistan'da taştan Buda heykelini dini bir günde gezdirirlerken Hintliler onun taş tekerlekleri altına uzanıyor, orada dini bir vecid içinde ezilip ölüyorlardı. Ben de orada merhametin, kuvvetin ve bütün müstarip vatanımın bir timsali gibi orada ateş ve kan içinde bizim olan kadının ayaklarının altına yatmak ve ezilmek istedim. Bir an için onun orada olmasının sebebini bile aramadım. Yanımdan Ahmet Selim seslendi. Beni görmüyor musun İhsan? Nasılsın kardeşim? Ben de sana geldim. Ahmet Selim'in üstüne eğiliyorum. Nereden yaralandın? Başımdan. Arkadaşlardan daha kimler yaralandı? Alay kumandanı şehit oldu. Senin taburun kimde şimdi? Takım kumandanı Mülazim Selim'de. Biraz rahat mısın? İyiyim, sevk edilmeyi bekliyorum. Hakikat bir sedye akını girip çıkıyor ve sedyeciler mütemadiyen sedye bırakıp sedye kaldırıyorlar. Ayşe hala benden haberdar değil. Nihayet ona dönüyorum. Ayşe Hanım, siz burada ne yapıyorsunuz? Gözlerine pansuman yapılan zabitin başını kımıldamaması için sımsıkı tutuyor. Biraz sabır kardeşim. Görüyorsunuz ya, yara sarıyorum. Siz nasılsınız? Seyyardan uzaklaştınız. Cemal'in fırkasındaki sığıya bölüğüyle geldim. Burada çok adama ihtiyaç var. Hemen doktorla bizi buraya çağırdılar. Caminin penceresinde bir alev parladı ve bir gümbürtü. Kasabada çok yakın bir yere mermi düşmüştü. Caminin ötesinde gür bir ses haykırdı. Pansumanları daha çabuk yapmalı. Dışarıda yağmurda yaralı var. Hemşire, bu tarafa geliniz. Ayşe yıldırım gibi geçti, gitti. Yolunun üstünde çocuk sayılacak bir genç nefer yatıyordu. Sesini çıkarmıyor, derin kara gözleri ıstırap içinde, genç dudakları bembeyaz olmuştu. Onun başında bir an durdu, eğildi, bir şeyler söyledi. Örtüsünü omzuna çekti, geçti. Neferin dudakları daha az kısık, gözleri daha canlı oldu. Ahmet Selim'den sonra bizim kolordunun yaralılarını buldum, konuştum, arzularını öğrendim. Kumandanın selamını söyledim. Çıkarken Ayşe'nin yanına gitmedim. Fakat hayli ıstırap sesleri çıkan bir kümenin ortasında beyaz gömleğiyle kımıldandığını gördüm. Caminin kapısından son defa dumanlı sarı ışıklı camiye ve haki esvaplı yaralılara baktım. İçimde nihayetsiz bir taabbüt hissi vardı. Kalbim insani acizlerden bu kadar yüksek bir mertebeye hiç vasıl olmadı. Birdenbire ellerim göğe değmiş, kalbim yıkanmış gibiydi. Artık ne kıskançlık ne acı duydum. Gözlerimden yanaklarıma mütemadiyen yaşlar akıyordu. Kumandanla kasabadan çıkarken ilk ışık doğuyor ve ezan okunuyordu. Gözlerim ve kalbimle uzaktan Haymana Camii'ni aradım. Hala onlar yara sarıyor, hala o merhametin, muhabbetin en beyaz timsali ısrap ve ihtizar arasında gözlerinden kalbinin ziyasını, hararetini İzmir yolunda ölenlerin kalbine akıtıyordu. Haymana sahnesinden 3 gün sonra seyyarın sert tabibi hastane noksanları için yanıma geldi. İşini yaptıktan sonra hayli sert, "Doktor bey, hemşire Ayşe'yi nokta noktancı fırkanın sığıye bölüğüne vermiştiniz. Bir kadın sığıye bölüğünde ne kadar tehlikeye maruz bilirsiniz. Hareketiniz doğru değil," dedim. "Efendim," dedi. "Kumandan Haşmet beyefendi bir gün geldiler. Hemşireye fırkanın şayanı dikkat bir hareket yapacağını ve beraber gelmesini söylediler. Hemşire büyük bir arzu gösterdi. Yalnız ben muharip değilim, ancak sığıye bölüğünde gelirim," dedi. Muvakkat olarak gitmesine itiraz etmedim. "Hemşire Ayşe bir harp hastanesinin hasta bakıcısıdır. Derhal seyyara dönmesi için emir buyurunuz. Avdetini telefonla bana bildiriniz." Doktor oradan çıkmadan kalbim dışarı fırlamasın diye ellerimle bastım. Bu defa ateşli iğneler bütün canımı delip geçmekle kalmıyor, boynuma bir mahkum ipi geçmesini ve boşlukta sallanmam için son düğümün vurulmasını bekliyordum. Haymana Camii'nin kandilleri içimde söndü. 3 gün evvel merhamet ve şefkat timsali diye tanıdığım kadın, bana bizim gibi zavallıların kalbinin kanını damla damla sızdıran kadife pençeli bir canavar gibi göründü. Bununla beraber ne müphem ve ne garip bir korku duyuyordum. Ya emre itaat etmez ve seyyara dönmezse? O zaman ne yapacaktım ya Rabbim? O akşam kolordu karargahı buraya yerleşmiş ve seyyar da yerine kurulmuştu. Gece yarısına kadar bir deli gibi çalıştıktan sonra saat 1'de ata atlamış, seyyarı teftişe gitmiştim. 5 dakikada vasıl oldum. Seyyarın yanındaki küçük çadırdan bir hademe kadın çıktı. Sordum, "Hemşire Ayşe burada mı kızım?" "Seyyarda pansuman yapıyor efendim." Boğazımı sıkan ip biraz gevşedi. Seyyara uğramadan geldiğim gibi 4 nala döndüm. Hala atımın karşıki ıssız dağlara varan nal şıkırtılarını işitiyor gibiyim. Ertesi gün Yunanlıların ricatı tahakkuk etmeye başladı. İçimdeki yaranın sızısını daha az hissediyor, ufuklarda biraz daha ümit ve ışık seziyordum. Ayşe'yi nasıl tanıdığımı, İstanbul'daki dost günleri, bilhassa Eskişehir'i baştan başa düşündüm. Haşmet Bey'i, zaman zaman bana dev gibi görünen Haşmet Bey'i küçük görmeye başladım. İzmir yolu açılıyor gibi. Muhakkak İzmir'e gireceğim ve muhakkak Ayşe benim olacak. Onu kimsenin elimden alması ihtimali yoktur. Bunu ben hayatım pahasına olsa, hatta Haşmet Bey'i öldürmek pahasına olsa da yine elde edeceğim. Bilmem nasıl oldu. Bana bazen ihtizarla olan adamlara gelen hayat ümidi geldi. Deruni kudretim ve gençliğim karşısında dünyayı eğilmiş buldum. O sabah tesadüfi olarak amcazademin sarışın kızından bir mektup ve bir resim geldi. Mektupla gençliğimin bütün hararetiyle bana temayülünü ifade ediyordu. Resimde dikmen bağında bir söğüt altında ayakta duruyordu. Öyle inanan ve mesut bir tebessümü, öyle gençliğinin ve sevdasının muvaffakiyetine kanaati vardı ki birdenbire onunla kendi aramda acıklı bir müşabet buldum. Ve yine kalbim karardı. O ümit eder ve severken ben nasıl yabancı bir girdap içindeydim. Ben ümit eder ve severken Ayşe'nin de yabancı bir girdap içinde olmadığını nasıl iddia edebilirdim? Yine Haşmet Bey, yine yeğiz, yine ebedi azap. Artık bu iş böyle devam edemezdi. Ayşe ile karşı karşıya vuzuhla konuşacağım. Ne kadar ısrap çektiğimi söyleyeceğim. O bana kat'i bir şey söyleyecek. Ondan sonra hayattaki nasibimi bileceğim. O gün akşama kadar Tarassut'ta geçti. Gece soğuk ve rüzgarlıydı. Yemek vakti seyyara kadar gittim. Ayşe kendi çadırında seyyar karyolasının üstünde dinleniyordu. Çadırın kapısını vurunca kalktı. Gözlerimden kararımı anlamış olduğuna hükmettim. Çünkü hiç konuşmadı. Yegane iskemlesini bana uzattı. Kendisi yatağının üstüne muntazır bir vaziyetle oturdu. Ne yorgun fakat ne kapalı ve muzlim bir yüzü vardı. Hemen kat'i hatta askeri bir lisanla kendisinden Eskişehir Hastanesi'nde söylediklerinin teyidi için geldiğimi anlattım. O da aynı askeri ve kat'i bir vuzuhla dedi ki, "O günden beri sen ve ben değiştik İhsan. İkimiz de iki dost ve aynı yolun yolcularıyız. Fakat bugün onların mevzu bahis olacağı an geçmiştir." "Niçin Ayşe?" dedim. İlk söyledikleri tekrar etti. Başka bir adamı sevip sevmediğini sordum. Yüzü biraz daha karardı. "Böyle bir zanı tevlit edecek en küçük bir hareketimi gördün mü?" dedi. Düşündüm. Zahirde bir şey yoktu. Hayır, görmemiştim. Fakat kalbim ısrap ve işkence içindeydi. Haşmet Bey'den bahsetmek için çıldırıyor ve ilk defa olarak şüphemin teyit edilmesinden korkarak susuyordum. "Son sözüm mü Ayşe?" dedim. "Artık bu bahsi kapayalım İhsan. Ben de Haşmet Bey'in koluna masaj yapmak için köye kadar geleceğim. Yolda eski günleri değil, bundan sonraki harikulade şeyleri konuşarak gideriz." Bir makine gibi kalktım, donmuştum. Fakat artık mukadderatımı öğrenmiştim. O da üniformasını giydi, yürüyerek yola doğrulduk. Karanlıkta hep konuşuyor, hep o anlatıyordu. Fakat benim zihnimde yapacağım şey takarrur etmişti. Nasıl söyleyeyim? Bütün bunların arasında haysiyetsiz gönlüm bir mucize bekliyor, hala köye gelinceye kadar fevkalade bir şey olacağına, boynumdaki ipin çözüleceğine kaildim. Yolda birdenbire dedi ki, "Bu sabah ben seyirin işleri için sana geldim, odana girdim." "Evet." "Seni seven genç kızın resmi meydandaydı, gördüm." "Evet." Ah, yine kalbim nasıl yandı, sıçradı. "Onunla niçin evlenmiyorsun?" "Evlenmezsem seni taciz etmemden mi korkuyorsun Ayşe?" "Hayır, hayır. Seni temin ederim ki seni hiç rahatsız etmem. Ben eskisi gibi Eskişehir'den evvelki günlerin muti ve sakin bir dostu olurum." İçini çekti. "Zaman her şeyi halleder İhsan." "Onu niçin söyledi bilmiyorum. Köyün kapısında büyük bir ateş yanıyordu. Alevlerin gölgesinde karşı karşıya durduk. Birbirimize baktık. Alevlerin aksiyle kıpkızıl görünen gözleri gözlerimi öyle müthiş bir ısrarla aradı ki artık yetişir diye haykırmamak için dudaklarımı ısırdım. Köyün minaresinden İstanbullu olduğuna kani olduğum bir ses hasretle, ısrapla dolu bir yatsı ezanı okuyordu. Alevlerin önünde askerler köye doğru gittiler. Küçülen, kül olan tahta parçaları önünde yine biz iki düşman, iki muamma gibi birbirimizin gözlerinde dolaştık. Ezan uzadı, uzadı ve ikimizin gözlerinden de birdenbire yaşlar boşandı. "Ağlıyor musun Ayşe? Niçin, niçin?" diye sordum. Başını salladı. Sönen kıvılcımlarda bileğindeki saate baktı. Sesi birdenbire kavi ve dürüst. "Geç kaldım. Allah ısmarladı ki İhsan," dedi. Köyün sol tarafındaki çadırlara, Haşmet Bey'in karargahına gitti. İhsan bir sigara yaktı. Dışarıda bir horoz ötüyor, birkaç genç tay kişniyordu. Yüzü yine 200 yaşında gibi oldu. "Ben artık çalışacağım Peyami. Sen uyu kardeşim. Sabah seni halefime teslim eder, alayıma giderim. Beni mutlak beraber alacaksın İhsan." Yüzüme bakmadan cevap verdi. "Peki Peyami, kim bilir sen de belki sırtındaki ateş gömlekten daha sıcak, daha hakim bir ateşe girmek istiyorsun." İhsan'la birdenbire birbirimizin boynuna sarıldık. Sonra eski sakin ve asker sesiyle bir daha "Yat Peyami," dedi. "Ben çalışacağım." Onun yatağının üstünden onun kağıtları üzerine eğilen genç başına uzun uzun baktım. Buzağlar, atlar, horozlar güneşin ilk kızıl ışığında kendi sesleriyle uyanırken ben bir an dalmışım. Karadağ, 15 Kanuni evvel. Ne kadar gündür bitap yatıyorum. Yaşayan artık bu yarım vücudum değil, kafamdır. Doktorun gözlerinden, tavrından ameliyatın mutlak 2 gün sonra yapılacağını zannediyorum. Şimdi bundan çok korkuyorum. Zannediyorum ki kafamın içini açtıkları gün kalbime de bakacaklar, kalbimin sırrını da okuyacaklar. Sonra bu imansız insanlar divane genç diyecekler. Kafamı kalbime alt üst edecekler. İçindeki sevgili dünya, içindeki azap ve gözyaşı dünyası, ateş ve aşk dünyası silinecek. Sonra benden ne kalacak? 2 zavallı kol ve 1 güdük gövde. Belki arkamdaki ateşten gömleği de çıkaracaklar. O zaman etrafımdaki hakiki Adem olacak. Canımı korkunç bir kasırga ile tutuşmuş gibi yakan bu kızıl gömlek sırtımdan çıktığı gün, o aziz dünyanın izleri kafamdan silindiği gün, onlar hakikaten ölecek. Bana hayal gelen köyün küçük mezarlığı, sevgilileri gömülmüş birer toprak mezarı olacak. Nasıl olur? Dumanlar savrulunca ateşin ortasında Yağız atıyla şaha kalkan o genç, güzel kumandan, Sakarya'nın ulu dağlarını yeşil gözleriyle delip İzmir'e bakan İzmir kızı. Onun siyah kirpikleri arasında yeşil ateş nasıl söner? Kızıl dudaklarındaki sıcak kan nasıl donar? Ve benim zavallı sakat vücudum bu geçmiş hülyaların kalp kasırgalarının mezar ve türbesi olmaktan nasıl kalır? O gün müthiş bir soğuk var. Ellerim buz gibi. Yarım bacaklarım mütemadiyen donuyor. Karadağ'ın içimizden, içimizin ateşinden geçen sert rüzgarı bugün hastanede esiyor. Fakat öyle içimde bir Karadağ tahsiri var ki, orada gözlerini kapayıp siyah kayaların gölgelerinde uyuyanlara gıpta ediyorum. Bugün son Karadağ gününü tekrar yaşayacağım. Bunu ta başından başlayacağım ve bir anını kaçırmayacağım. Sonra kafamda bir bıçak hayatımı ören bu altın telleri belki kesecek. İhsan alayını teslim aldı. Ben de emir zabit oldum. Yüzü artık hiç gülmüyor. Gökçepınar'da kalbinin çelik örtülerini kaldıran adama hiç benzemiyor. Her an askerler arasında, arka sırtların sarı hattı balalarları üzerinde ayırdığı küçük acemi kıtaların talimiyle kendi uğraşıyor. Gözümün önünde işte haki küçük asker hayalleri. Arkalarında mavi ufuk, kollarını sallayarak gidip geliyorlar. Birdenbire avcıya yayılıyorlar. Aralarında bir onbaşı gibi kumandan görünüyor. İhsan geceleri de sabaha kadar meşgul. Bizim küçük çadırda bir makine gibi telaşsız ve sert emirler veriyor. Ona bakarken içimde ağlamaya benzer bir tebessüm hasıl oluyor. Ona teneke asker diye bağırmak istiyorum. Hani Anderson'ın masalında bir oyuncak teneke asker vardır. Masanın üstündeki oyuncak kıza aşık olur. Bacağı yoktur. Fakat tavrı pek asker ve kendisi mert bir oyuncaktır. Bir gün hizmetçi kız onu kaza ile sobaya atıyor. Çıkardıkları vakit teneke vücudunu küçük kalp şeklinde buluyorlar. İhsan'ı ona benzetiyorum. O da şu seyyardaki yeşil gözlü kıza aşık. Onu karşıki dağdaki ateşe atacaklar. O da eriyecek ve kalp şeklinde, acı bir kalp şeklinde toprağa düşecek. Ah sevgili çelik asker. O gün öğleden sonra karar verdim. Ayşe'ye gideceğim. Eminim ki o da İhsan'ı seviyor. Kabil mi bir sene geçmeden İzdivaç Vadini geri alsın? Onlar köyün sönen ateşleri önünde ayrılırken ağlamamışlar mı? Bu bir yanlışlık.